Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Gazap Üzümleri, John Steinbeck, Milliyet Yayınları, 2. baskı, Kasım 1998. Çeviren Belkıs Çorakçı Diş Budak. Okuyan Narin Alemdar. Çağdaş Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden biri sayılan John Steinbeck, 1902-1968, üniversite öğrenimi sırasında çeşitli işlerde çalıştı. Daha sonra öğrenimini yarıda bırakarak kendini tümüyle edebiyata adadı. İlk romanı Altın Kupa 1929'da yayımlandı. Bunu izleyen Yukarı Mahalle, Sardalya Sokağı, Tatlı Perşembe, Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri, Bitmeyen Kavga ve benzeri kitaplarla büyük bir ün kazandı. 1939'da Pulitzer, 1962'de Nobel Edebiyat Ödüllerini aldı. Yapıtları dünyanın çeşitli dillerine çevrildi ve geniş okur çevresince ilgiyle karşılandı. Gazap Üzümleri, Steinbeck'in en çok okunan romanlarından biridir. Bu romanda yazar, hızlı bir sanayileşme süreci yaşayan Amerikan toplumunda, toprağa bağlı yaşamaya alışmış büyük bir ailenin değişim rüzgarları karşısında acımasızca savruluşunu ve tükenişini anlatmaktadır. Başka bir deyişle bu roman, ayakta kalma mücadelesi veren insanların destanıdır. Ne var ki vahşi kapitalizmin kurallarına direnmek pek kolay bir şey değildir. Güçsüz, örgütsüz insanların yaşamları tıpkı kasırga önünde oradan oraya savrulan bir yaprak gibidir. Böylesine bir fırtına karşısında insanlar bir yerlere tutunabilmek için birbirlerini ezerler. Bu insanlık dramını etkileyici bir dille anlatan John Steinbeck ise yazarlık gücünün doruklarında dolaşır. 1. Giderek seyrelen son yağmurlar Oklahoma'nın kızıl topraklı kesimini ıslatırken boz topraklı kesiminin bir kısmını ancak değdi. Üstelik de çatlak toprağın içine pek işleyemedi. Yüzeyden akan dereciklerin izleri üstünde sabanlar hemen gidip geldi. Yine de bu kadarcık yağmur sayesinde bile mısırlar çabucak boy attı. Yol kenarlarında dağınık ot kümeleri belirdi. Hem koyu kızıl topraklar hem de boz topraklar yeşil bir örtü altında görünmez oldu. Mayıs'ın sonunda gökyüzü solgun bir renk aldı. Bahar boyunca uzun süre çakılı gibi durup kalan puf puf bulutlar dağılmaya başladı. Büyüyen mısırların üzerine her gün kızgın güneş düşe düşe sonunda her yeşil sürgünün iki yanı kahverengiye dönüşmeye başladı. Bulutlar gözüktü, kayboldu, bir süre sonra da vazgeçtiler. Otlar kendini koruyabilmek için yeşil renklerini daha koyulttular, çevreye yayılmaz oldular. Toprağın üzerine ince, sert bir kabuk bağladı. Gökyüzünün rengi solar ağrırken toprak da soldu. Kızıl bölümler pembeleşti, boz bölümler beyaz oldu. Yağmurun açtığı su yataklarını tozlar doldurdu. Köstebekler, iri karıncalar dolaşırken küçük heyelanlar başlatır oldular. Taze mısırların yaprakları her gün kızgın güneşi yiye yiye sertliklerini, dikliklerini kaybettiler. Önce büküldüler, sonra orta damar zayıflayınca her yaprak başını aşağıya sarkıttı. Haziran geldiğinde güneş daha da kızdı. Mısır yapraklarındaki kahverengilikler genişledi, yaprağın orta damarına doğru ilerledi. Yaban otları kurudu, kendi köklerine doğru büzüldü. Hava yoğunluğunu kaybetti, gökyüzü daha soldu, toprak da her geçen günle beyazlaşmasını sürdürdü. Irgatların gidip geldiği yollarda toprağa tekerler öğütüyor, at nalları dövüyordu. O zaman toprağın kabuğu çatladı, bir toz tabakası oluşturdu. Kıpırdayan her şey o tozu havaya kaldırıyordu. İnce toz tabakası yayaların beline kadar yükselirken, arabalar kenar parmaklıklarının tepesine dek toza gömülüyor, otomobiller ise altlarında kaynayıp köpüren bir bulut bırakıyorlardı. Çok uzun sürüyordu kalkan tozun yatışması. Haziran yarılandığında Teksas'tan ve Meksika körfezi tarafından koca bulutlar çıkageldi. Ağır yağmur yüklü bulutlardı bunlar. Tarlalarda çalışan adamlar başlarını kaldırıp o bulutlara baktılar, havayı kokladılar. Tek parmaklarını ıslatıp havaya kaldırarak rüzgarın yönünü anlamaya çalıştılar. Bulutlar geldiğinde atlar da huysuzlanıyordu. Ama yüklü bulutlar aşağıya birkaç damla serpiştirip hızla başka diyarlara doğru kaydı. Peşlerinde yine solgun bir gökyüzü kaldı. Güneş yine alev alevdi. Yalnızca düşen damlacıkların tozlar üzerinde açtığı çukurcuklarla bir de mısır yaprakları üzerinde tozsuz yıkanmış benekler kaldı o kadar. Yağmur bulutlarının ardından yumuşak bir rüzgar geldi, onları kuzeye doğru sürüp uzaklaştırırken kuruyan mısırların yapraklarını şırdattı. Bir gün böyle geçti, sonra rüzgar arttı. dengeli düzenli biçimde fırtınalarla noktalanmaksızın hızlandı. Yollardaki tozlar havalanıp yayıldı. Önce tarla kenarlarındaki otların üzerine, sonra da ikili kısımlara indi. Rüzgar hala gücünü arttırıyordu. Eni konu sertleşti. Mısır tarlalarındaki kabuklaşmış toprakları çözmeye uğraştı. Yavaş yavaş gökyüzü yükselen tozlar yüzünden karardı. Rüzgar toprağı yokladı, tozu gevşetti, alıp götürdü. Derken toprağın kabuğu parçalandı. Tarlalardan tozlar duman gibi havaya yükselmeye başladı. Mısırlar rüzgarın önüne dikiliyor, kuru hışırtılı sesler çıkarıyordu. Tozların ince olanları artık hiç yatışmıyor, gittikçe kararan gökyüzünde kaybolup gidiyordu. Rüzgar daha da şiddetlendi. Taşların altını süpürdü. Samanları, ölü yaprakları, hatta ufak toprak parçalarını uçurup tarlalar üzerinde sürükledi. Havada, gökyüzü de koyuldu. Güneş aradan kızıl kızıl parlar oldu. Hava acıtan, batan bir nitelik aldı. Geceleri rüzgar toprağın üzerinde daha da hızla yarışa kalktı. Mısırların küçük köklerinin çevresine kurnazca dalış yaptı. Mısırlar zayıflamış yapraklarını kullanıp rüzgarla savaştılar. Ama sonunda kökler söküldü. Her bir mısır bitkisi toprağın üzerine yorgun argın serpilip rüzgarın yönünü işaret eder biçimde kaldı. Şafak söktü ama gündüz olmadı. Kurşuni gökyüzünde kızıl bir güneş belirdi. Donuk, paslı bir halka. Pek ışık vermiyordu. Akşam güneşi gibiydi. Gün ilerlerken ortalık daha karardı. Rüzgar devrik mısırların üzerinde çığlıklar attı. Koşturdu durdu. Halk kadınıyla erkeğiyle evlerine kapandı. Dışarı çıkarken burunlarına mendil bağlıyor, gözlerini korumak için yanları kapalı gözlük takıyorlardı. Gece bastırdığında ortalık kapkara kesildi. Yıldızlar toz tabakasını delip ışıklarını yollamıyor, pencerelerden dökülen aydınlık da herkesin kendi bahçesinin dışına uzanamıyordu. Artık tozlar havayla yarı yarıya karışmış, ortaya bir hava ve toz bulamacı çıkmıştı. Evler sımsıkı kapalı, kapı ve pencere çevrelerine bezler sokuluydu. Ama tozlar yine de gözle görünmeden giriyor, sandalyelerin, masaların, kapkacağın üzerine çiçek tozu gibi çöküyordu. İnsanlar omuzlarından silkiyorlardı tozları. Kapı eşiklerinde ince toz çizgileri oluşuyordu. Gece yarısı rüzgar çekip gitti, toprak sessiz kaldı. Tozlu hava sesleri sisten daha beter boğuyordu. İnsanlar rüzgarın dindiğini yataklarında yatarken duydular. Ses kesilir kesilmez uyandılar. Hiç kıpırdamadan yatıp sessizliği dikkatle dinlediler. Derken horozlar öttü ama sesleri boğuk geldi. İnsanlar yataklarında tedirgin tedirgin kıpırdandılar. Sabah olsa diye beklediler. Havadaki tozun yatışması için çok zaman geçmesi gerektiğini biliyorlardı. Sabah olduğunda tozlar sis gibi asılı kalmıştı havada. Güneş de taze kan gibi kıpkırmızıydı. Gün boyu gökten toz elendi durdu. Ertesi gün de elendi. Yerleri düzgün bir battaniye gibi örttü. Mısırların, çit direklerinin, kabloların üzerine damları oturdu, otları, ağaçları kapladı. İnsanlar evlerinden çıkınca o sıcak, batıcı havayı koklayıp hemen burunlarını kapadılar. Çocuklar da çıktı evlerden. Fakat yağmur sonrası gibi koşup bağırmadılar. Erkekler çitlerine yaslanıp mahvolan mısırlara baktılar. Hızla kuruyordu mısırlar artık. Toz tabakasının altından azıcık bir yeşil renk belli oluyordu. Erkekler sessizdi. Pek hareket de etmiyorlardı. Kadınlar da evlerinden çıkıp erkeklerinin yanında durdular. Acaba erkek bu sefer yıkılacak mı diye sezgileriyle yokladılar. Gizliden gizliye erkeklerinin yüzünü inceledi kadınlar. Giden mısır olsun, önemi yoktu. Yeter ki geriye başka bir şey kalsın. Çocuklar yakınlarda duruyor, ayaklarının çıplak baş parmağıyla yerdeki tozun üstünde resimler çiziyordu. Onlar da sezgileriyle çevreyi yokluyor, acaba kadınlarla erkekler yıkılacak mı diye araştırıyorlardı. Kadınlarla erkeklerin yüzlerini kaçamak bakışlarla incelediler, sonra parmaklarıyla toza dikkatli çizgiler çizmeye koyuldular. Atlar yalaklara su içmeye geldi. Suyun üstüne oturmuş tozları yok etmek için burunlarından hava üflediler. Bir süre sonra bakıp duran erkeklerin yüzündeki şaşkın ifade silindi, yerine katı, kızgın, dirençli bir ifade geldi. Kadınlar o zaman kendilerini güvende hissettiler, erkeklerinin yıkılmayacağını anladılar. Sonra hemen, ne olacak şimdi diye sordular. Erkekler buna bilmem diye cevap verdi. Ama ziyanı yoktu yine de. Kadınlar biliyordu artık korkulacak bir şey olmadığını. Bakıp duran çocuklar da biliyordu. Erkekler yıkılmadıkça gelebilecek hiçbir kötülüğün dayanılmaz olmayacağını kadınlar da, çocuklar da biliyordu. Kadınlar evlerine, işlerinin başına döndü. Çocuklar oynamaya başladı ama önce yavaş yavaş, pek tedbirli başladılar. Gün ilerledikçe güneşin kızılığı azaldı, toz kaplı toprağa kavurmaya koyuldu. Erkekler evlerinin kapı eşiklerinde oturuyordu. Elleri durmadan ufacık değneklerle taşlarla oynamaktaydı. Kıpırdamadan oturuyorlardı öylece. Düşünüyor, tartıyorlardı kafalarında. 2. Yol kenarındaki küçük lokantanın önünde kocaman kırmızı bir yük kamyonu duruyordu. Ucu aşağı kıvrık egzoz borusu hafif mırıldanıyor, ağzında gözle zor görülen çelik mavisi bir duman dolaşıyordu. Yepyeni bir kamyondu. Kırmızı boyası pırıl pırıldı. Yanlarında boyu 30 santime varan büyük harflerle Oklahoma Kent Nakliye Şirketi diye yazılıydı. Çifte lastikleri de yepyeniydi. Yüksek, siyaha boyalı arka kapılarındaki iki halkaya pirinç bir asma kilit takılmış sallanıyordu. Kapı ve pencerelerine sivrisinek teli geçmiş lokantada bir radyo hafif dans müzikleri çalmaktaydı. Dinleyen yok diye kısmışlardı sesini. Küçük bir ventilatör kapının üzerindeki yuvarlak deliği içinde sessizce dönüyor, sinekler kapı ve pencerelerde heyecanla vızlıyor, tellere çarpıp duruyorlardı. İçerideki tek müşteri kamyonun şoförüydü. Tabureye oturmuş, dirseklerini tezgaha dayamış, kahvesinin üzerinden orada tek başına çalışan ince yapılı garson kıza bakıyordu. Kamyoncuların o takmayan küstah deliyle konuştu. 3 ay önce gördüm onu. Ameliyat olmuştu. Bir yerini kesip almışlar ama neresiydi unuttum. Ben daha bir hafta önce gördüm dedi kız da. İyiydi, bir şey yoktu. Kör kütük olmadığı zamanlar fena çocuk değildir. Arada sineklerin kapı teline doğru vızlayarak uçuşa geçtiği duyuluyordu. Kahve makinesi duman püskürtmeye başladı. Garson kız başını çevirmeden elini arkaya uzatıp düğmeyi kapattı. Dışarıda otoyolun kenarından yürümekte olan bir adam karşıya geçip kamyona yaklaştı. Yavaşça burun tarafını ilerledi, elini pırıl pırıl çamurluğa dayadı. Ön cama yapıştırılmış yolcu almaz etiketine baktı. Bir an yol boyunca yürümeye devam edecek gibi göründü. Sonra Cahit, kamyonun lokantadan görünmeyen taraftaki basamağına oturdu. Yaşı 30'dan fazla değildi, gözleri çok koyu kahverengi, akları bile gölgeliydi. Elmacık kemikleri çıkık ve iri, yanakları güçlü, derin çizgilerle doluydu. Bu çizgiler ağzının kenarlarından aşağıya doğru iniyordu. Üst dudağı uzuncaydı. Dişleri biraz dışarıya doğru olduğundan dudak onları örtmek için uzanmak zorundaydı. Ağzını hep kapalı tutuyordu çünkü bu adam. Elleri sert, parmakları enli, tırnakları ufak midye kabukları gibi kalın, yüzeyleri pürüzlüydü. Baş parmağıyla işaret parmağının arası ve avuçlarının içi nasırlaşmıştı. Giysileri yepyeniydi hepsi de. Ucuz ama yeni. Gri kasketi öylesine gıcır gıcırdı ki daha siperliği kas katı düğmesi de üzerindeydi. Kasketlerin çeşitli görevlerde bir süre hizmet verdikten, torba, havlu, mendil olarak kullanıldıktan sonra alacağı o eğri büğrü biçime girmemişti henüz. Elbisesi gri, ucuz ve sert bir kumaştandı. Yeniliği pantolonun ütü yerlerinin bozulmamış olmasından belliydi. Mavi kırçıllı gömleği kırışıksızdı. Ceketi fazla büyük, pantolonu fazla kısaydı. Uzun boyluydu adam çünkü. Ceketin omuzları kol üstlerine doğru sarkıyor, kolları yine de kısa geliyor, klapaları göğsü üstünde sallanıyordu. Ayaklarında ordu tipi denilen bir çift yeni tarçın rengi ayakkabı vardı. Topuklarının çevresine atnalı gibi yarım daire biçiminde sırayla kabaralar çakılmış, eskimesi önlenmeye çalışılmıştı. Adam kamyonun basamağına oturdu, kasketini çıkarıp yüzünü sildi. Sonra kasketi tekrar kafasına geçirdi. İleride canı çıkacak siperliği çekerek yerleştirdi. Ayaklarına gözü ilişti. Eğilip papuç bağlarını gevşetti, bir daha da bağlamadı. Başının yukarısında dizel motorunun egzozu fısıltılı bir sesle mavi dumanlar çıkarıp duruyordu. Lokantada müzik kesildi. Bir erkek sesi konuşmaya başladı ama garson kız radyoyu kapamadı. Müziğin sustuğunun farkında bile değildi o. Parmakları o sıra kulağının altında bir şişkinlik bulmuştu. Kamyon şoförüne belli etmeden arkadaki aynada o şişkinliği görmeye çalışıyordu. Saçını düzeltiyormuş gibi numara yaptı. Kamyon şoförü, ''Şafni'de büyük bir dans düzenlemişler.'' dedi. ''Biri mi vurulmuş neymiş? Sen duydun mu?'' Kız, ''Yoo'' dedi. Bir yandan da parmakları kulağının altındaki şişkinliği okşadı. Dışarıda oturmakta olan adam ayağa kalktı, kamyonun üstünden lokantaya doğru baktı. Sonra tekrar basamağa oturdu. Yan cebinden bir tütün kesesiyle sigara kağıdı çıkardı. Sigarasını yavaş yavaş kusursuz biçimde sardı, inceledi, eliyle düzledi. Sonunda yaktı, kibriti ayaklarının dibindeki tozlara gömdü. Öğlen yaklaştıkça güneş yükseliyor, kamyonun gölgesi de daralıyordu. Lokantada kamyon şoförü hesabı ödedi. 5'er sentlik 2 bozuk parayı duvara çakılı kumar makinesine attı. Dönen silindirler ona puan kazandırmadı. Garson kıza döndü. Bunları da mahsus böyle ayarlıyorlar. Kimse bir şey kazanamıyor dedi. Kız, 2 saat önce biri süpürdü içinde ne var ne yoksa dedi. $3.80 kazandı. Ne zaman geçersin sen bir daha burada? Şoför telli kapıyı aralık tuttu. 1 hafta 10 gün falan. Tuzla'ya seferim var. Oradan hiç istediğim zamanda dönemem. Kız aksi bir sesle sinekler içeri giriyor dedi. Ya çık git ya da içeri gir. Şoför hoşça kal deyip çıktı. Telli kapı ardından çarparak kapandı. Güneşin altında durdu. Elindeki cikletin kağıdını ayırmaya uğraştı. İri yarı, geniş omuzlu, göbekli bir adamdı. Suratı kırmızı, mavi gözleri güneşe karşı hep kısılmaktan dar ve uzundu. Asker pantolonu ve bağcıklı botlar giymişti. Cikleti ağzına atmadan önce dudaklarının tam önünde tutup telli kapıdan lokantaya doğru seslendi. ''Bana bak, duymam istemeyeceğin şeyler yapma sakın.'' Garson kız arka duvardaki aynaya dönmüştü. Cevap diye bir şeyler mırıldandı. Şoför cikleti yavaş yavaş ağzına doğru itti. Her lokmada çenesini ve dudaklarını iyice açıyordu. Cikleti ağzına biçim verdi. Dilinin altında yuvarlarken kamyona doğru yürüdü. Otostopçu ayağa kalktı, pencerelerin arasından ona baktı. ''Beni alır mısın bayım?'' Şoför çabucak dönüp bir an arkaya, lokantaya doğru bakarak ''Yolcu almaz yazısını görmedin mi?'' diye sordu. ''Gördüm tabii ama bazen zengin domuzun biri zorla böyle yazılar koydurtsa bile iyi insan yine de yapar iyiliğini.'' Şoför kamyonuna binerken bir yandan bu cevabı kafasında parça parça inceliyordu. Şimdi reddetse hem kötü insan sayılacak hem de kamyonuna zorla etiket yapıştırılan yanına arkadaş almasına izin verilmeyen bir durumuna düşecekti. Oysa yolcuyu alırsa şıp diye iyi insan sayılacak, zengin domuzun zart zurt edebileceği tiplerden olmadığını da kanıtlayacaktı. Tuzağa düştüğünün farkındaydı ama kurtuluş yolunu bulamıyordu. Lokantaya doğru bir kere daha baktı. Virajı dönene kadar o basamağa çok asıl dedi. Otostopçu hemen çömeldi, görünmez oldu. Bir eliyle kapının kulpuna asıldı. Motor bir süre kükredi, vites yerine geçti, koca kamyon yola koyuldu. Önce birinci vites, sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra da tiz bir hınlama sesiyle dördüncü. Asılı giden adamın altında otoyol baş döndürücü bir hızla geriye doğru kayıyordu. İlk dönemece bir mil vardı. Kamyon orada yavaşladı. Otostopçu doğruldu, kapıyı açtı, ön koltuğa yerleşti. Şoför ona bakarken yine gözlerini kısmıştı. Bir yandan çikletini çiğniyor, sanki düşünceler ve izlenimler beynine yerleşmeden önce ağzında incelenip sınıflandırılıyormuş gibi davranıyordu. Bakışları önce o yeni kasketten başladı. Yeni elbisenin üzerinden kıyarak aşağıya, yeni papuçlara doğru indi. Otostopçu sırtını koltuğun arkasına rahatça yasladı. Kasketi başından çıkardı, terleyen alnını ve çenesini onunla sildi. ''Sağ ol ahbap'' dedi. ''Tabanlarım patlamıştı.'' ''Papuçlar yeni'' dedi şoför. Gözlerindeki o sır dolu, imalı ifade sesinde de aynen vardı. Yeni papuçlu adam yola çıkar mı? Hele bu sıcaktı. Yolcu tozlu papuçlarına baktı. Başka papucum yok dedi. Başkası yoksa insan yenisini giymek zorunda. Şoför yolun ilerisine araştırıcı bakışlarla baktı. Sonra kamyonun hızını biraz arttırdı. Yolun uzak mı? Değil. Tabanların patlamasa yürürdüm de. Şoförün yeni sorusunda da yine o kurnaz sorgu havası vardı. Ağ atıyor, tuzak kuruyordu sanki sorularıyla. İş mi arıyorsun? Yo, babamın toprağı var, 10 dönüm. Aslında yarıcı olarak eker. Ama çoktan beri oradayız. Şoför yolun kıyısındaki tarlalarda gözüken yan yatmış mısırlara, üstlerini örten tozlara anlamlı anlamlı baktı. Kendi kendine konuşuyormuş gibi, 10 dönüm toprak ekiyor, yarıcı olarak ekiyor ve ne toz ne de traktör onu yerinden ediyor diye mırıldandı. Hoş, son zamanlarda ondan haber almış değilim dedi yolcu o zaman. Çok oldu mu haber almayalı? İçeriye bir arı girdi. Ön camda vızıldamaya başladı. Şoför elini uzattı, arıyı yönlendirip hava akımına doğru kaydırdı. Hayvan yan camdan uçtu gitti. Yarıcıların durumu berbat dedi. Bir traktör geliyor, 10 aileyi yerinden ediyor. Her yer traktör dolu, yıka döke giriyorlar, ortakçıları söküp atıyorlar. Baban nasıl dayanıyor? Dili ve çenesi epeydir unuttuğu çikletine yeni baştan saldırdı. Onu çevirdi, çiğnedi. Ağzının her açılışında dilinin çikleti çevirişi gözüküyordu. Vallahi ben haber almayalı epey oldu. Mektupla pek aram yoktur. Bizim ihtiyarın da öyle. Ardından hemen ekledi. Ama istesek ikimiz de yazabiliriz. Bir yerlerde mi çalışıyordun sen? Yine aynı sinsi sorulardandı. Tarlalara, sıcaktan titreşen havaya baktı. Çikletin avurduna doğru topladı. Sonra pencereden dışarıya tükürdü. Evet öyle dedi yolcu. Tahmin etmiştim. Ellerine baktım da. Ya balta savurmuşsun ya kazma ya da balyoz. Nasıl bunlardan olur? Ben böyle şeyleri gözden kaçırmam. Gurur duyarım kaçırmamaktan. Yolcu ona baktı. Kamyonun lastikleri yol üstünde gıcırtılı sesler çıkarıyordu. Başka merak ettiğim bir şey var mı? Varsa söyleyeyim kafanı zorlama. Bozulma yahu, burnumu sokmak istediğimden değil. Her şeyi anlatırım, gizlim saklım yoktur. Bozulma dedik işte, ufak şeyleri gözden kaçırmamak zevklendirir beni, vakit geçirmeye yarar. Her şeyi anlatabilirim, adım Jot, Tom Jot, babam da Tom Jot. Gözleri şoförün yüzünden ayrılmıyordu. Kızma arkadaş, kötü bir niyetim yoktu. Benim de yok dedi Jot. Tek istediğim kimseye gölge etmeden yaşayıp gitmek. Sustu. Kurumuş tarlalara, sıcağın titreşimli havasında pek aç gözüken ağaç gövdelerine doğru baktı. Yan cebinden tütünüyle kağıtlarını çıkardı. Dizinin üstüne koyup sigarasını rüzgardan koruya koruya sardı. Şoför çikletin inek gibi tempolu, inek gibi düşünceli çiğniyordu. Az önceki konuşmanın tüm etkisi geçip unutuluncaya kadar bekledi. Sonunda hava tekrar normale dönünce konuştu. Kamyon şoförlüğü yapmayan bu işin ne mene iş olduğunu bilemez. Patronlar yanınıza yolcu almayın derler. Öyle tek başına direksiyon salla dur. Meğer ki kovulma tehlikesini göze alasın. Az önce sana gel derken benim de yaptığım gibi. Eksik olma dedi John. Kamyon sürerken kaçıkça şeyler yapar insan. Bir tanesi vardı, şiir uydururdu. Vakit geçirmek için. Yan gözle baktı. Joe ilgileniyor mu ya da şaşırıyor mu diye anlamaya çalıştı. Joe sessizdi. Dost doğru karşılara bakıyor, hafifçe kıvrılan beyaz yoldan gözünü ayırmıyordu. Sonunda şoför devam etti. O çocuğun yazdığı bir şiiri ben bile hatırlıyorum. İki arkadaşıyla birlikte dünyayı gezişlerini, içki içip serserilik edişlerini anlatıyordu. Keşke mısraları da aklıma gelse. Öyle kelimeler kullanırdı ki peygamber gelse bilemez anlamını. Bir yeri şöyleydi. Zencinin biri vardı, sapı devasa. Ne filin probozu, ne balina püskürüğü. Hepsi kısa kalır, hepsi fasarya. Proboz dediği şey burun gibi yani. Filde olunca hortum demek oluyor. Herif bana sözlüğünü de gösterdi. Ne cehenneme gitse yanında taşıyor. Bir kenara çekip kahve içerken, tatlı yerken habire o sözlüğe bakıyor. Bu puzun konuşmasının sonuna doğru kendini pek yalnız hissedip sustu. Sinsi gözleri yolcusuna doğru döndü. Jolt sessizdi. Şoför ürktü. Onu da sohbete katılmaya zorladı. Böyle koca koca laflar eden insan tanıdın mı hiç? Papaz dedi Jolt. Böyle sözler söylediğini duydu mu insan fitil oluyor. Tabii papaz olursa ziyanı yok. Nasılsa kimse onun aşık atmaz. Ama bu herifinki komikti. İnsan sinirlenmiyordu çünkü zaten gırgırına yapardı bunları. Kimseyi küçümsemek istediğinden değil. Şoföre bir güven geldi birden. Jolt hiç değilse dinliyordu. Koca kamyonu bir virajda hızla döndürdü. Lastikler gıcırdadı. Dedim ya insan kamyoncu oldu mu garip garip şeyler yapar. Kaçamaz bundan yoksa çıldırır. Burada otur ha otur. Yol o tekerlerin altından aksın gitsin. Bir ara birisi kamyon şoförleri durmadan yerler demişti. Yol üstünde kaç hamburgerci varsa hepsinde dururlar. Jolt sanki çıkmazlar oralardan dedi. Durmasına dururlar da aslında tıkınmak için değildir. Tersine karınları hemen hiç acıkmaz onların. Ama sürüp gitmekten usanırlar, bezerler. O dükkanlarda durabilecekleri tek yerdir. Durdular mıydı tezgahın ardındaki kızla laklak edebilmek için bir şeyler ısmarlamaya mecbur olurlar. Bir kahve, bir turta. Dinlendirir insanı bir bakımı. Çikletini ağır ağır çiğnedi, diliyle döndürdü. Jolt üzerinde durmaksızın kolay iş değil dedi. Şoför çabucak ona baktı. Alay edip etmediğini anlamaya çalıştı. Pek de palas iş sayılmaz dedi tedirgin tedirgin. İlk bakışta kolay gibi gelir. Yan gel otur 8 saat, 10 saat ya da belki 14 saat sür git. Ama yol yavaş yavaş insanın içine büyür. Bir şeyler yapması şarttır. Kimi şarkı söyler, kimi ıslık çalar. Şirket radyoya izin vermez. Kimileri yanına şişesini alır ama o tipler pek uzun süre tutunamaz. Bu son sözünü kasılarak söylemişti. Ekledi. İş bitmeden asla içmem. Öyle mi dedi Jod. Öyle. İnsan hayatta bir yerlere varmalı. Şu mektup eğitim kurslarından birine yazılayım diye düşünüyorum. Makine mühendisliği. Kolay. Evinde otur, birkaç dersi eline al çalış. Bayağı düşünüyorum. O zaman kamyon mamyon sürmem. Başkalarına kamyon sürdürürüm. Joe ceketinin yan cebinden küçük bir viski şişesi çıkardı. Bir fırça almaz mısın diye sordu. Ses ona takılır gibiydi. Tanrı şahidim olsun elimi bile sürmem. Durmadan içki içen benim dediğim gibi ders falan çalışamaz. Joe şişenin mantarını çekti. İki hızlı yudum aldı, mantarı taktı, şişeyi tekrar cebine koydu. Viskinin keskin kokusu içeriği doldurmuştu. Çok gerginsin dedi Joe. Ne oldu? Bir sevgilin falan yok mu? Var tabii ama ben yine de hayatta ilerlemek istiyorum. Ne zamandır zihnime itiyorum kendi kendimi. Viski Joe'du biraz gevşetmiş gibiydi. Bir sigara daha sarıp yaktı. İnmeme az kaldı dedi. Şoför hızlı hızlı konuşmaya devam etti. Benim içkiye ihtiyacım yok. Ben zihnime itiyorum.